Ayrım 5.
Rüşeş. 9 yaşın tüm çocuksu heyecanıyla Dicle kenarındaki karpuz ve kavun bostanlarında kapı komşumuzun kızı Maro ile el ele tutuşmuş, bir taraftan da Dicle'nin etrafı bostan, bir ziyan gelmez dosttan, aklım başımdan gidi, yâri düşündüğüm an diye mani söyleye söyleye gezinirken, nasıl olduysa oldu birdenbire kendimizi Dicle'nin serin sularında bulduk. Ben suların içinde çırpınıp kaybolan Maro'yu ararken, gözlerimi açtığımda karşımda elindeki kalaylı bakır tasın içinden avuçladığı suyu yüzüme serpen anamı buldum. Sabahın kör karanlığında kuyumuzdan çektiği buz gibi suyla yüzünü ıslatan anammış beni Dicle'ye iten. Karpuz bostanları arasında Maro ile rüyamda geziniyormuşum meğer. Rüya bile olsa ne kadar güzeldi Maro ile beraber el ele yürümek bostanlarda. Ne güzeldi kavun ve karpuzları taşlara, kayalara vurarak kırmak, dişliye dişliye yemek. Ne güzeldi acur ve kıttileri Dicle'nin serin, bulanık sularında yıkayıp soymadan, kabuklarıyla beraber yemek. Ne güzeldi el ele, kol kola gezinirken Dicle'nin balıklarıyla sohbet etmek. Her şey, hepsi çok güzeldi. Ne ki el ele, diz dize, kavun karpuz tarlalarında gezinmelere bizim oralarda yani Diyarbakır'da sadece rüyalarımızda ulaşabiliyorduk. Ne kapı komşumuz Maro ne de benim gibi diğerleri hiçbirimiz rüyalarımızın dışında bunu hiçbir zaman ve asla gerçekleştiremedik, gerçekleştiremiyorduk. Bizim oralarda kavun karpuz tarlalarında Dicle kıyılarında çocukluk sevgilimizle el ele tutuşup gezinmeyi hayal etmek bile olmayacak duaya amin demekti. Zaten buna, bu tür hayalin gerçekleşmesine öncelikle bostanın ortasında dikilip duran kırmızı zıbını, kukalatası ve elindeki çalı süpürgesiyle rüzgarın estiği yöne doğru arada bir sallanarak buradayım ha diyen bostan korkuluğu müsaade etmezdi. Bostanın namusu biraz da bizim kırmızı fistanlı, yaşlı, cadalos korkuluktan sorulurdu. Kal! Geç kaldı, hadi sallan biraz. Sabahın köründe tam da yâri düşündüğüm an rüyalarımı buz gibi suyla yıkayan anamın bu sözlerini duyanlar, bu telaşını görenler, onun aceleyle bir yerlere yetişmek için çırpındığını, bunun içinde uykuya bir türlü doymayan tembel oğlunu çekip çekiştirdiğini sanırdı. Ama ben bu telaşın nedenini ve nereye geç kaldığımızı Allah vekil bilmiyordum. Sebebini, niçinini sorup öğrenmeye fırsat dahi kalmadan, anam bir taraftan yere serili yatağımı, kıtık dolu yastığımı çekiştire çekiştire toparlayıp duvardaki yüklüğe, yükeriye yerleştiriyor, diğer taraftan da konuşmasını sürdürüyordu. Hadi, eglenme, birazdan yola çıkıyı, güneş doğdu doğaca. Bu benim anam, bu bizim evin temel direği, yine neyin, hangi işin peşindeydi? Sahi biz nereye yetişecektik? Giyin, hadi tez giyin. Anam, benim hiç de acele etmeden ortalıkta salak salak, avare avare, uykulu gözlerle gezindiğimi görünce, her zamanki gibi çoraplarımı aradığımı, tekini bulmuşsam diğerini kesinlikle kaybettiğimi bildiğinden, nerede, hangi köşe bucakta, hangi cehennemde kaybolduğunu da bilse bilse, bir tek Allah'ın bileceği çorabımın diğer tekini, bir taraftan yedi direkli evimizin bu küçük, bu köhne odasında ararken diğer taraftan yine her zamanki gibi diline vermişti. Söyleyem söyleyem ama boşuna cığardığın çorapları yatmadan evvel yastığın altına koy ki sebehliğin kolay bulasan diyeyim ama ben bahan söyleyem ben bahan dinleyem. Gene hangi cehenneme kayboldu gitti çorabinin teki. Anam hem soruyor hem de odanın içinde fır dolayı dönüp duruyor. Ardından yine bıraktığı yerden başlıyor. Yine diline veriyordu. Çe çe, kurak eger, eşminirtes. Anamın özellikle ana dilimiz Ermenice ile söylediği yok yok, sıpa geldin, eşek gideceksin yakıştırmasını bu gibi durumlarda sıkça duyduğumdan doğrusu artık pek umursamıyor, pişkinliğe vuruyordum. Ancak bugün belli ki tepesinin tası iyice atmıştı ki bir de benim zar zor anladığım Kürtçe ile sürdürüyordu. Lavaminçu eskireye, hat kere bere. Yok yok, anam benimle resmen alay ediyor. "Oğlum askere gitti, yine aynı eşek döndü" diyerek beni basbayağı küçümsüyordu. Evet, anam kendince yerden göğe kadar haklıydı. Gerçi askere gidecek kadar büyümemiştim ama boyuma bakılırsa hani neredeyse eşek kadar da olmuştum. Ben bu boyumla yarın, hadi bilemediniz öbür gün Maro ile evlenmeye adayken neden hala sabah kalktığımda çorabımın bir tekini yastığımın altında şıp diye bulurken diğerini duvardaki mıhta veya sedirin baş köşesinde arıyordum. Bir teki hemen elimin altındayken diğerini hangi gizemli el götürüp sedirin altına sokuyor, idare lambasının duvardaki çivisine asıyor, kışın soba tahtasının altına, yazın da eyvana fırlatıp atıyordu. Peki bir teki yastığımın altındayken diğerinin anamın çeyiz sandığında işi neydi? Anamın hemen her gün bir kap usanmadan "Ajemle'nin ayakların yığa, çorapların leş gibi kohi" diye tekrarlamasının nedeni, acaba lavanta kokan entarilerinin, sabun kokan zıbınlarının arasına zaman zaman da olsa karışıveren çorapların mıydı? Bunu hangi kuvvet, benim hangi deham gerçekleştiriyordu? Anama soracak olursanız bunu bu denli ustalıkla becerebilen benim bir karış havada olan aklımmış. Ama anamın bu boş laflarına kulağınızı tıkayıp bana soracak olursanız esas sorun biz insanların tek değil çift ayaklı oluşuydu. Küçücük odamızda dolap beygiri gibi fır dolayı dolanarak, fır döndü gibi dönerek çoraplarımı ararken avlumuzun bir köşesindeki küçük bahçemizde zaman zaman gördüğüm kahverengi minik kırk ayakların bu çorap işini nasıl hallettiğini de doğrusu hep merak ediyordum. Terslik bu ya, çorabımın teki bu kez hakikaten yoktu. Sanki yer yarılmış, içine girmişti. Her defasında diline vererek sonunda ister istemez çarnaçar çorap arama uzmanı kesilen anam yine Hızır gibi imdadıma yetişmiş, hangi küllükte, hangi köşe bucakta, Allah'ın hangi cehenneminde kaybolduğu belli olmayan çorabımı aramaya başlamıştı. Ama bugün gayretleri hep boşunaydı. Elini nereye atsa boş çıkıyordu, bulamıyorduk vesselam. Diyarbakır'daki Surp Giragos Kilisesi'nin vakfı olan fakirhanemizde her zaman giyilmeye hazır düzinelerle çorabımız ve de bunları koyabileceğimiz çekmecelerimiz de olmadığına göre o halde bu gibi durumlar için anamın geliştirdiği son çareye, kendince en etkili yönteme başvurduk. Bunun için de önce bir zamanlar İçkale'deki Diyarbakır hapishanesinde yatan mahkumlardan birinin cezaevinde senelerce uğraşıp el emeği ve göz nuruyla yaptığı ve babama hediye ettiği sedef kakmalı küçük kutuya yöneldik. Babam Dişçi Ali, adını sanını bilmediği bu gariban mahkumun tahliye olduktan sonra dişlerini çektiğinde para talep etmeyince o da bu zarif kutuyu babama zorla, ısrarla armağan etmişti. Babam kutuyu eve getirdiğinde anam alelacele ona el koymuş, sonra da adına hırçi kutusu, çaput kutusu dediği bu kutuyu makara, iğne, iplik, toplu iğne, yüksük, tığ, toka, kerbize yani çengelli iğne ile tıka basa doldurmuş, tek odalı evimizde nadide eşyalarımızı koyduğumuz duvardaki oyağı şibeke yerleştirmişti. Anam kutunun kapağını özenle açtı. Üzerinde en sağlam dikiş ipliği yazılı, tüfekli marka makaradan bir parça ip çekip dişiyle kopardı. Ben anamın bu davranışlarını ezbere bildiğimden onun kendine özgü, kendi icadı olan kaybolan eşyaları bulma yöntemiyle birazdan çorabımı şıp diye bulacağından emindim. Nitekim merasimi başlatan adam odanın ortasında dikildi, makaradan kopardığı iplik parçasını havaya kaldırarak tüm gücüyle tavana doğru üfledi. İplik parçası anamın biraz da kızgınlıkla ve derinden üflemesiyle birlikte önce tavanımızın orta direğine doğru yol aldı. Sonra yanındaki çatlak direğimizi ziyaret etti. Ardından da havada gezine gezine kavisler çizerek süzüldü ve odanın bir köşesinde boynu bükük, sessizce kışın gelmesini dört gözle bekleyen mangalımızın içine düşerek külün içinden sinsice bizleri seyreden çorabımın tekiyle buluştu. Anam hem çorabımın tekinin bulunuşuna hem de her defasında kaybolan eşyaları bulma konusunda kendisini mahcup etmeyen yöntemine bir kez daha içten içe sevindi. Çorabı Elleriyle patpatlayarak elime tutuştururken dürtmeyi de ihmal etmedi. Hadi hadi acele et. Anamın bunca çabasını boşa çıkarmamak için ben de aceleyle çorabı ayağıma geçirdim. Odadan çıktık. Taş merdivenlerden avlumuza indik. Sokakta sütçü kadın tiz sesiyle Kürtçe bağırıyordu. Şiir, şiir, şiir. Anamın o gün her sabah yaptığı gibi süt alıp Habeş'in maltızın üzerinde uzun uzadıya kaynatacak ne hali ne de vakti vardı. Kapımızın şakşakosunu inatla şak şak şak şaklatan sütçü kadını lafa tutmadan geri çevirmek için var gücüyle Kürtçe seslendi. Uronaks vazim. Anamın bugün istemiyorum deyişiyle sütçü kadın komşu kapılara yönelince anam da hemen avlunun bir ucundaki mutfağa koşuşturarak halis Karacadağ tereyağını ve güneşte pişirip özenle hazırladığı kayısı reçelini sürdüğü ekmeği alelacele elime tutuşturdu. Ayaküstü yediğim tereyağlı reçelli ekmekle kendime geldim. Güm güm güm. Sütçünün ardından bu kez sokak kapımızın tokmağını gümleten halamdı. Dizlerinden iki karış aşağı sarkan kahverengi gabardin mantosunu giydiğine, Suriye'den kaçak gelen ipek eşarbını başına bağladığına göre belli ki o da bizimle gelecekti. Peki nereye? Anam sanki düşündüklerimi kafamdan geçenleri okuyormuş gibi kendiliğinden yüksek sesle konuşuyordu. Oğlum, benim keklen oğlum. Rişeşi unittin. Bugün Rişeş'tir ha. Rişeş, ver te ver. Siz anamın kızgınlıkla bana keklen oğlum, boklu oğlum deyişine bakmayın. Hatta onun sıpa geldin, eşek gideceksin sözlerine de kulak asmayın. Ben anamın bugün Rişeş deyişinden şıp diye anladım ki bugün bizler Ermeniler için kutsal bir gündü. Evet, Rişeş atalarımızın birbirlerini ıslatarak, şakalaşarak eğlendikleri ve bizlere miras bıraktıkları gündü. Atalarımız çoktan öte tarafı boylamış, çoktan göçüp gitmişlerdi ama bizler her bayramda olduğu gibi her Rişeş gününde de onları anımsayıp onların anıları önünde saygı ile eğiliyor, geleneklere uyarak mezarlık ziyareti yapıyorduk. Anamın doğdi doğacağı dediği güneş henüz nur yüzünü göstermeden sokak kapısından çıktık. Anam sokak kapısının önünde haç çıkardı, dualar mırıldandı. Onun bu sessiz duasını halam da titrek dudaklarıyla eşlik etti. Güneş mahallemize, gavur mahallesine Hançapeke postunu sermeden, komşularımız da kuyulardan tulumbalarla, kovalarla çektikleri suları birbirlerinin başından aşağı boca etmiş, birbirlerini ıslatıp kahkahalar arasında köşe bucak kovalamışlardı. Şimdi de temiz kuru esvaplarını giyinmiş, tarihi şehrin, tarihi bedenlerinin dibindeki Ermeni mezarlığına gitmek üzere bizim gibi evlerinden çıkıyorlardı. Gruplar halinde uzaktaki Urfa kapısı dışındaki mezarlığa doğru daracık, kıvrımlı sokaklardan ilerlerken yol boyunca giderek kalabalıklaşıyorduk. Sümüklü Rozi'nin, Keçel Kasparanların gelini Şişko Valtobacon'un ve ardından da yaşlı, kimsesiz, fakir koca karı Vilano Tümen'in, hani şu üç kalıp sabun ve ufak bir bahşiş karşılığında ölüleri yıkadığı için yıkayıcı Tüme diye çağrılan kadının sekerek kafilemizin sonuna katılmasıyla bizim sokak tamamen yükünü aldı. Dört ayaklı minarenin yanından geçip Melik Ahmet Caddesi'ne yöneldik. Balıkçılar başında her zamanki gibi sabahın erken saatlerinden beri gelip iş bulmak umuduyla amelelik için bekleşen çoğunluğu şalvarlı, her yaştan erkekler aralarında Kürtçe konuşarak yaklaşanları ilgili gözlerle izliyorlardı. Yol boyunca sıralanan kahvehanelerde, kaldırımlarda, hasır kürsülerde, tahta iskemlelerde oturmuş erkenciler sabahın ilk demli çaylarını yudumluyorlardı. Mezarlık otların, kurumuş çakır dikenlerinin istilasına yenik düşmüştü. Her taşın altında bir gavur ölüsünün yattığı bu diyarda herkes kendi yakınlarının mezarını bir mezar taşından diğerine göz ucuyla çizdiği, kendi yöntemleriyle belirlediği işaretlerle, kerterizlerle saptıyor. Böylece başına dikilip gözyaşı döktüğü mezarın kendi nenesine, dedesine, anasına, babasına, kardeşine, dayısına, halasına, oğluna veya kızına ait olduğunu biliyordu. Genelde herkes için Ana kerteriz noktası mezarlığın tam ortasındaki en büyük taştı. Bu bazalt taşın altında kilisenin eski papazı yatmaktaydı. Fırıldak misali durdurak bilmeden dönüp duran dünyamızda tüm yollar Roma'ya çıkarken, burada Roma, papazın yattığı cennet mekandı. Papazımızın yani muhterem derbabanın büyük bölümü toprağa gömülü siyah, bazalt mezar taşından yola çıkılıyor, onun sağında, solunda, güneyinde, kuzeyinde veya yanı başındaki diğer taşların altında yatanların kimler olduğu saptanıyordu. Gerçi önceleri karışıklıkları önlemek için kimi mezarların başına demir veya mermer haç dikip üzerine isim yazmayı akıl edenler de olmuş ama gözlerden uzakta şehrin çöplerinin döküldüğü alana komşu olan gavur mezarlığında öncelikle demir haçların ardından mermerlerin çalındığı, betonların kırılarak üzerindeki isimlerin kazındığı bu mekanda herkes kendi ölüsünün başına sadece bir taş dikmekle, bir kaya parçası yerleştirmekle veya biraz toprak yığmakla yetinmenin çok daha akıllıca olduğunu nihayet anlamış. Çünkü bu beldede develerin tellal, kalburların saman içinde olduğu o eski günlerden beri nedense ve ne hikmetse yapmak zor zanaat, döküp kırmak, yıkmak ise çok kolaymış. Şehri çeviren surlarla yarışırcasına yüksek taş duvarlarla çevrilen mezarlık duvarı ile Filla ölülerinin bekçiliğini yapan Müslüman Kürt bekçi de yenilgiye uğrayınca Kürtçe deyimiyle Dizu sediye male bihev hesiyane yani ev sahibiyle hırsız artık birbirlerinden haberdardırlar noktasına varınca hepten bu sevdadan vazgeçilmiş, böylece mezarlık Allah'a emanet edilmişti. Anam ve halamla beraber mezarlığa gelince bizlere her daim Tanrı'nın yolunu gösteren papazımızın mezarından kerteriz alarak yola çıktık. Ardından da ikinci kerteriz noktasına yani babamın askerlik arkadaşı Mano dayının karısının Hatun Baco'nun mezarına ulaştık. Eğri, yampiri duran mezar taşından saparak doğruca genç yaşta ölen Virgin Kuyrik'in mezarına vardık. Kuyumcu Haço'nun karısı Virgin Kuyrik yani Virgin abla, önce oğlu Dikran'ı ardından kızı Annie'yi doğurduktan birini 4, diğerini 2 yaşına kadar büyüttükten sonra 3. hamileliğinde genç yaşta ölmüştü. Çünkü o gün Virgin Kuyrik'in ağrıları tuttuğunda tüm Ermeni bacalarını doğurtan yaşlı koca karı Kuremama'nın tam da deve hamamına gitmesi tutmasın mı? İçinde develerin bile kolaylıkla kaybolduğu ve bu yüzden de adı deve hamamına çıkan koskoca bir hamamda Kuremama kim bilir hangi kurnanın başında, kim bilir hangi küllükte, hangi köşe bucakta yıkanırken bulunup getirilmesi kolay mıydı? Kuremama'nın bulunup getirilmesi gecikince, üstelik o gün ikiz doğuran Virgin Kuyrik'in imdadına artık kilisenin papazı Der Arsen bile yetişse ne değişirdi ki? Hayır, Virgin Kuyrik'in ölümünden öncelikle Kuremama, sonra da papazımız sorumluydu. Bunu Allah da kul da böyle bildiğine göre, öyleyse artık yolumuza devam edebilirdik. Ettik ve az ötede babamın anası Saro nenemle anamın babası Gallo dedemin yan yana duran mezarlarına vardık. Mezarlık giderek yükünü alıyor, her sivri taşın, her toprak yığınının başında diz çökerek yaşlı gözlerle dua eden çoğunluğu kacı karıların oluşturduğu bir hüzün panayırına dönüşüyordu. Anam ve halam hemen işe koyularak önce birazcık çalı çırpı, kurumuş çakır dikeni topladılar. Gazete kağıdına sararak evden getirdikleri 3-5 parça odun kömürünü çalıların üzerine koydular. Anamın çaktığı kibritle tutuşan kuru otların çıtırtısıyla birlikte halam diz çöktü ve avurtlarını şişirerek ateşi üflemeye başladı. Kömürler halamın ikide bir hindi gibi, elalo gibi şişinerek üfleyip büyüttüğü alevler hemen kor halini aldı. Anam entarisinin cebinden çıkardığı mendilinin bir köşesine önceden attığı düğümü usulcacık çözdü, içindekileri dikkatlice avucuna boşalttı, avucuna boşalttığı hazine iki parça günlüktü. Anam bu işleri yaparken halam da alevlerin içinden çekip çıkardığı közleri hemen oracıkta bulduğu üzerinde Nuri Leflef Kundura cilası yazılı boş minik teneke kutuya koyuverdi. Nenemin ve dedemin mezar taşlarının tam ortasına yerleştirilen bu paslı cila kutusuna anamın avucundaki günlükleri atmasıyla hafiften bir günlük kokusu etrafa yayıldı. Mavimsi bir duman yavaş yavaş göğe doğru başını alıp giderken anam ve halam başlarındaki eşarpları çözdüler, yüzlerini, başlarını daha da iyi örttükten sonra çömelip sessizce duaya başladılar. Anam ve halamın titrek dudaklarından dökülen dualarına giderek artan gözyaşları karışıyordu. Günlük kokularını, günlük dumanlarının yeri göğü kapladığı bu filla mezarlığında ağlaşan, gözyaşı döken bizleri, tünedikleri mezarlık duvarının merakla seyreden üstü başı perişan, yalın ayak yaşıtım Kürt çocuklarla zaman zaman gözlerim birleşiyordu. Onların gözlerinden gözlerimi kaçırdığım zamanlarda da bir dedemin, bir nenemin mezarlarına bakıyor, dalıp gidiyordum. Nenem, babamın anası, şu anda başucunda halamın dua ettiği bu kadın mıydı, doğup büyüdüğü köyü, Heredan'dan sürgüne genç yaşında ve kucağında çocuklarıyla çıkan, yollarda sefalet, açlık, perişanlık içinde, Urfa'da Fransız toplarının şarapnel parçalarına kurban verdiği evladının acılarına dayanamayıp, ardından kendini akıl hastanesinde bulan, o cehennemi günlerde kayıp 5 çocuğundan geride kalan ikisini, halamla babamı, birini Diyarbakır'da, diğerini Siverek'te tesadüfen seneler sonrasında tekrar kucaklayabilen, kocasını ve 3 çocuğunu kaybetmenin tüm acısını yüreğine gömerken, bütün bunların nedeni ve niçinini asla bilemeyen bu cahil, köylü kadın günün birinde doğduğu topraklardan uzakta, köyünün hasretiyle burada, bu çukurda toprakla kucaklaşacağını biliyor muydu? Bu gariban, bu sık sık eski günleri anarken ikide bir ah, seferberlikin gözü kör olsaydı diyen bağrı yanık kadın. Pişirdiği bulgur pilavının ilk kaşığını ağzımıza sokarak bizleri torunlarını, öncelikle doyurmaya çalışan bu çilekeş kadın. Anamın sık sık sırtıma yükleyip beni fırına ekmek pişirmeye yollarken hamur dolu bakır teşti kaptığı gibi bir de onu azarlayarak mavu bikırti bir avuç geder uşağa hiç acımıysan şelegime koy ben götüreyim diyerek hamur leğenini iyice kamburlaşan sırtına şelegine yükleyip fırının yolunu tutarken beni bu yükten bu angaryadan azat eden nenem. Avlumuzun bir köşesinde beni yanına oturtup bir taraftan saçlarımın içinde elini gezdirip başımı okşarken diğer taraftan taş parçasıyla kırdığı cevizlerin içini çıkararak pestile sarıp sarıp elime tutuşturan ben ağzımın sularını akıtarak pestili yerken bana uzun uzun masallar anlatan nenem. Gözü kör olası sevkiyatta kocasını ardından da çocuklarını kaybettikten sonra bir zamanlar Diyarbakır'da kendisi gibi yalavuz başlarına kalan diğer Ermeni kadınlar gibi ekmeğini inşaatlarda amelelik ve badanacılık yaparak kazanmaya çalışan kadın. Halamın oğlu Zaven'le beraber Benusan bahçelerinde çatal lastiklerimizle avladığımız serçeleri, dut kuşlarının tüylerini hiç üşenmeden yolarak bizlere domatesli kuş yanisi yapan, Dicle'de oltayla, sepetle yakaladığımız balıkları temizleyip, kızgın zeytinyağında kızartıp bizlere sunan benim nenem. Babamın dayağından, anamın azarından kaçıp sığındığım, bizleri, torunlarını gözünün nuru kadar, canı kadar seven, gençliğini tadıyla tuzuyla yaşayamamış seferberlik artığı köylü, gariban kadın. Ya dedem, ya Galo dedem, asıl adı Garabet'ten sonradan asıl ismini bile gölgede bırakarak ömrünün sonuna kadar Kürtçe dayı anlamında Ekslo diye çağrılan dedem. Anamın ve dayım Demirci Haço'nun babası. Dağa kaçıp sürgünden kafleye katılmaktan son anda kurtulan, daha sonra usta bir dokumacı olduğu için komşu köyde yaşamını işe yarar mesleğine borçlu olan insan. Sonra ortalık durulunca Diyarbakır'a göçen, elde tezgah, avuçta da para olmayınca bu kez de inşaatlarda amelelik yaparak duvarcı ustası olan dedem. Dicle kenarındaki kavun ve karpuz bostanlarına güvercin gübresi biriktiren, boranhanelerin neredeyse çoğunu çamur ve samanla iyice yoğurup kestiği ve güneşte kuruttuğu kerpiçlerle örerek boranhane yapan, yaz boyu çalışarak sonbaharda eve döndüğünde bana armağan olarak bir çift güvercin getiren, ben güvercinleri okşayıp sevdiğimde o da beni okşayıp severken benim güvercinler gibi kakıbo, kakıbo, kakıbo diyerek onları taklit ettiğimi görünce ağzındaki tek tük dişlerinin arasından kahkahalarla gülen bu uzun boylu, pos bıyıklı ihtiyar.